Ayrım 5.
Cin, dedi Senatör Jake Dobson. Foster sırıttı. Ben de biraz içerim. Yalnız benimki viski olsun. Haydi şimdi gidelim de zavallı Butch'un canına okunmadan basın üyelerini sakinleştirelim. Eğer aygıtlarıma dokunursanız hükümete karşı $1 trilyon dava açarım, diye genç Stephen Gaines titrek bir sesle bağırdı. Özel ajan Albert Howling ile gelen federal komiser, özür dilerim evlat ama seni tutuklama emri var elimizde, dedi. Aygıtlarımı kırma yetkisini veren belgeni göster bakalım. O zaman ses çıkarmadan gelirim sizinle. Ama onlara el sürmeyin. Hepsini kendi ellerimle yaptım ve bunu kanıtlayabilirim. Howling komiseri bir kenara çekti. Boş yere gürültü çıkarmam. Hele oğlanı götürelim de sonra döner hepsini toplarsın. Duydum, duydum, diye bağırdı Stephen Gaines. Yalnız ben değil, bu vericinin bir mil çevresinde en az 50-60 kişi de duydu. Bir Marlboro paketi içine yerleştirdiği vericiyi gösterdi. 10.33, vericinin başı dertte, dinleyen var mı? Hepsini duyduk evlat, dedi bir erkek sesi. O Gestapo'lardan sakın korkayım deme. Kapının önünde 3 gezici birim var şu anda. Hey federal polisler, kulaklarınızı açın da iyi dinleyin. Bütün konuşmalarınızı banda aldık. Çocuğa bir şey olacak olursa yandığınızın resmidir. Federal polisin ağzı açık kalmıştı. Yeni elektronik kültüre karşı yakınlığı olan Howling içini çekti. Gülümse, dedi federal komisere. Gizli kamera karşısındasın. Kaptan Albert Lovejoy, Lamprey'nin yemek kamerasında küçük denizaltının kaptanı Kenneth O'Keefe ile konuşuyordu. Uzun sarı saçlarını gözünden geriye atan sualtı uzmanı, ''Bunu bize nasıl yapabildiler kaptan?'' diye sordu. O'Keefe, 50 yaşlarına yaklaşmış olmasına karşın 30-35 yaşlarında bir erkeğin gelişmiş vücuduna sahipti. Televizyonda Deniz Avcılığı adlı bir dizide Lloyd Bridges'in dublörlüğünü yapmaya başladığından bu yana dalgıçlığı meslek olarak seçmişti. ''Ortada büyük bir şey olmalı Kiefer,'' dedi Lovejoy. Yoksa Paul sesini ta Beyaz Saray'a duyurtacak kadar bağırırdı. Askerler gemiye girdiklerinde kızdım ama onların da ellerinden ne gelir? Verilen emirleri uyguluyorlar. Onun için olup biteni öğrenene kadar beklemekten başka şey yapamayız sanırım. Patrondan başka haber çıkmadı mı? Hayır, yalnızca Jacksonville'de bizi beklediğini söyledi. Peki araştırmayı geciktirecek mi? İnşallah geciktirmez. Neden? Aşağıda bir şey mi buldun? O'Keefe duraksadı. Bunu önce patronu açıklamak istiyordum. Bunu hak etti doğrusu. Bu işi rayına oturtmasaydı hepimiz karada çürüyorduk şimdi. Kabul, bekleyelim, dedi kaptan. O'Keefe sabırsızlıkla kıpırdandı. İnanmazsın ama içim lav gibi kaynıyor. Öyleyse beklemeyelim, dedi Lovejoy. Anlat, haydi çılgın İrlandalı. Bir yol. Lovejoy gözlerine inanamıyormuş gibi baktı. Ne? Ne? Taş döşenmiş bir yol. Yani kentlerdeki gibi mi? Söyledik ya. Saçma. Hayır, tam aşağıda işaret koydum. İlk gördüğüm yere istediğim zaman dalabilirim. Art, kum, yosun ve kahrolasıca bire tenekeleriyle örtülü. Ama orada diyorum sana. Sen Augustine'den geçen bir numaralı yol gibi bir yol. Emin misin? Başka ne olabilir? İki araba geçecek genişlikte beton yol. Otoyolu değil kuşkusuz ama insan elinden çıktığı da belli. Durakladı. Belki insan elinden çıkma değil ama hiç kuşkusuz doğal da değil. Su altı lav akıntısı olamaz mı? Kesinlikle hayır. Kiefer, sen Atlantis ve Bermuda üçgeni kitaplarından fazla okumaya başladın sanırım. Hiç kitap okumadığımı bilirsin, gözleri bozar. Lovejoy kahve fincanına baktı. Peki neden daha önce bir şey söylemedin? Yani Polly'i alıp götürmelerinden önce mi? O heriflerin önünde konuşulur mu hiç? Üstelik onları ilgilendirmez ki. Ayrıca beni deli diye içeri tıkarlardı. Bu bizim Art Lamprey'i geri çevirmelerine kadar bekleyelim. Sonra araştırmaya çıkarız. Eğer haklıysan petrol arama bunun yanında önemsiz kalacak demektir. Öyle, dedi küçük denizaltının kaptanı. Belki de onun yerine bir film çevirir ve zengin oluruz. Hoş bir şey olur doğrusu. Hiç kuşkusuz başrolü ben oynarım, dedi O'Keefe. Kuşkusuz, Rockwell Welch'in karşısında elbette. O'Keefe sırıttı. Oldu bu iş dostum. Kaptan O'Keefe'in film konusunda şaka ettiğini sanıyordu. Oysa O'Keefe çok ciddiydi. Apollo 19'un inişiyle ilgili herkes Florida'da Jacksonville'de aceleyle el konulan Ramada Moteli'nde toplandığında saat gece yarısına varmak üzereydi. Başkanın uçağı öğleden hemen sonra alana inmiş, pistin bir kenarına çekilmiş ve içindekiler ne halk ne de havaalanı personeli tarafından görülmeden kendilerini bekleyen resmi araçlara bindirilmişlerdi. Uçuş sırasında başkan ve grubu Gloria, kameraman ve prodüktörün yanına geçtiklerinde Gloria Mitchell, "Sayın Başkanım, beni Washington'a çağırdınız, şimdi ise Florida'ya gidiyoruz, neden?" diye sordu. "Oyun değişti de ondan. Bay Wiley, Bay Crosby, bu sabahki uzay kapsülü inişinde hiç beklenmedik bir olay olduğunun farkındasınız sanırım. Ruslar Atlantik Okyanusu'nun tıpasını çektiler ve astronotlarımız da su borusunda kayboldular," dedi Crosby. Başkan kaşlarını çatarken Wiley atıldı. "Hey, kendine gel oğlum, şaka değil bu." "Teşekkür ederim Bay Wiley," dedi Başkan Foster. "Korkarım ki haklısınız. Olanlar bir şaka konusu olmayacak derecede ciddi. Bayan Mitchell'ın da Florida'daki kaynağından öğrendiği gibi inişten hemen sonra kapsül açıldığında içi boştu." Crosby doğruldu. "Vay canına." Foster devam etti. "Neyse, talihimiz varmış ki olanları pek az kişi biliyor. Tümü 40 kişi falan. Hepsi siz de içlerinde olmak üzere gözetim altında bulunuyor şu anda." "Yani tutuklama mı?" diye Gloria sordu. Başkan başını salladı. "Ben sizin özgürlüğünüzü elinizden alacak bir diktatör değilim. Bu konu üzerine eğilecek zaman bulduğumuzda, eğer benim yaklaşımımı haklı bulmuyorsanız, durumu kamuoyuna istediğiniz biçimde açıklayabilirsiniz. Ben olanları inceleyebilmem ve belirli önerilerde bulunabilmem için bir fırsat tanımanızı istiyorum. Bundan ötesi size kalmış bir şey. Anlaştık mı?" Gloria ağır ağır salladı başını. "Teşekkür ederim. Şu anda iniş konusunda 3 ayrı hikaye dolaşıyor ortalıkta. Birincisi, birkaç kişinin boş bir kapsül gördüklerini sanmaları. İkincisini zaman kazanmak için biz hazırladık. Kapsül içinde gaz sızıntısı yüzünden New Orleans'a uzay giysileri içinde inen astronotlar. Uçak gemisindeki 3 giysiyi giyen balık adamlar başardılar bunu. Üçüncüsü de gerçek olanı. Şu ana kadar bir avuç insanın bildiği. Sonunda saklanması olanaksız olduğu için yayılacak olan da budur. Gerçekte olanları kafamız yatınca bunu açıklayacağız." "Bunu ne zaman öğreneceğiz?" diye sordu Gloria. "Şu anda, ama hoşlanmayacaksın. Bir deneyin bakalım." "Pekala. Astronotlarımız şeytan üçgeninde kaybolmadılar ama New Orleans'ta da değiller." "Peki neredeler öyleyse?" Gloria'nın sesinde bir tehdit seziliyordu. Başkan ya açık konuşurdu ya da hiçbir şekilde anlaşmaya yanaşmazdı. Başkan Foster tehdidi anlamıştı. Karşısındakilerin yüzlerine bakarak cevap verdi. "Üçü de öldü. Kapkara kül haline gelinceye kadar yanmışlar kapsülün içinde. Neden ve nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama ortadan yok olmadılar. Bir avuç kül olana kadar yanmışlar." 4. Apollo uzay aracının iki asker astronotu da evliydiler. Albay Horace Jones, Barbara Foss, Yarbay Joseph Pelham da Shirley Green'le. Jones ailesinin 8 ve 11 yaşlarında iki oğlu vardı. Pelham'lar çocuksuzdular. Sivil astronot Dr. Sidney Loren 36 yaşında ve bekardı. Houston'da Astrodome yakınlarında bir apartmanda oturuyordu. Diğer iki astronotun ise Pine Hills yakınlarında çok ağır ipotek altında birer evleri vardı. Başkanın karısı Patricia Foster, kocasının isteği üzerine Houston'a gizlice gitmiş ve orada başkandan 30 yılı aşkın bir süredir desteklediği siyasal yaşamının en güç görevini vermesini bekliyordu. Senatör Jake Dobson konuşurken Kentucky aksanını kaybedince durumun ciddiye dönüştüğü anlaşılırdı. Jacksonville'de Ramada Moteli'nin sıkı sıkı kapatılmış toplantı salonunda bir radyo spikerinin düzgün diliyle konuşuyordu. Gloria Mitchell'a, "Korkarım ki ben başkan kadar iyi yürekli olamayacağım," dedi. "Yanlış bir adım atıldığında bu ülke için dönüm noktası olabilecek denli büyük bir konuyla karşı karşıyayız. Bu koşullar altında her birinizi bu iş temizlenene kadar hapse tıkmaktan kaçınmazdım. Sağduyunuza ve yurtseverliğinize güvenmekle haklı olduğunu umarım." "Benim yurtseverliğim mi?" Modası geçmiş bir sözcük belki de, ama yine de sözcükle alay etseniz bile anlamına inanıyor olabilirsiniz. Gloria'nın yüzü kızardı. "Senatör, ben bu ülkenin son 10 yıl içinde neden bu kadar çok şey kaybettiğini bilir misiniz? Bir aile olduğumuzu unuttuğumuz için. Ne olursa olsun bir aile bir bütündür. Kendi içimizde tartışır, hatta dövüşürüz bile, ama dışarıdan bir yabancı bize karışacak olursa hemen bütünleşiriz. Ya da eskiden öyleydi." Bir Mayley kıyımını suçlamak için birleşmek biraz güç dedi Gloria. Ya da bir Watergate'i. Makamından kovulmaya kıl payı kalan bir başkanın istifasına tanık olduk. Ne yapalım yani, başımızı kuma mı gömelim? Elbette ki hayır dedi aksaçlı senatör. Ben eylemden değil davranışlardan söz ediyorum. Bu çirkin eylemler ne olursa olsun saklanmamalıydı. Ama ben sizin gibilerin böyle kötü şeyleri neden böyle bir sevinçle ortaya çıkarmak için gayret harcadığınızı anlayacak kadar çağdaş değilim. New Orleans, Jacksonville'e doğru yoluna devam ederken deniz kuvvetlerine ait bir helikopter Amiral Walgreen ile iki konuğunu Ramada Moteli'nde bekleyenlerin yanına taşımıştı. Paul Forsyth şaşırmış ve başkanla görüştüğüne sevinmişti. İki adam daha önce Washington'da Forsyth Enerji Kaynakları Bakanlığı için Lamprey önerisini getirdiğinde iki kere öğle yemeği yemişlerdi. Başkan Foster projeyi şiddetle desteklemişti. Bu özel girişim alanına giren bir iş demişti Forsyth'a. Büyük bir hükümet böyle bir işe girişince hem süre iki katına çıkar hem masraflar dört kat artar ve herkes yararını düşünmeden aleyhinde konuşur durur. Sonra Forsyth'a başarılar dilemiş ve arada sırada bu dileğini destekleyecek yardımlarda bulunacağına söz vermişti. Şimdi Forsyth'ı karşısında görünce ağzı çok laf yapan bir insandan başka bir şey değilim dedi. Ne bilirdim senin böyle garip bir şeyler olurken kötü bir zamanda kötü bir yerde olacağını? Önemi yok dedi Forsyth. Daha araştırma başlamamıştı. Başkan Sir Roger'la tanışmaktan gerçekten onur duymuş gibiydi. Yaşlı denizcinin elini sıkarken birbirimizle tanışmak için böylesine kötü bir günün gerekmesi gerçekten üzücü dedi. Milyonlarca yurttaşım gibi ben de size hayranım. İltifat ediyorsunuz Sayın Başkan. Bu olayda benim çıkarımı olmayan tek şey olanları anlattığımda bana inanacak hiç kimsenin olmayacağıdır. İşin kötü yanı bu dedi başkan. Çevresine bakındı. Amiral tamam mıyız? Müdür McClure ve bir NASA memuru az önce yola çıktılar diye basın sözcüsü Grips atıldı. Amiral diye ısrar etti Başkan Foster. Bu olayla ilgili tüm mürettebatı buraya istediğinizi bilmiyordum efendim. Şimdi neredeler? New Orleans'ta ama tecrit edilmiş durumdalar. Başlarında nöbetçi var mı? Evet. Amiral bunu duymayacak kadar hafif bir sesle söylemişti. Başkan konunun üstünde durmadı. Walgreen'in güvendiği subay ve erlerini tutuklama anlamına gelecek bir durumda tutmaktan nedenle hoşnutsuzluk duyduğunu biliyordu. Foster Lee'ne döndü. Sözünü ettiğim kötü şey şu. Burada olan herkesten bu toplantıyı unutmalarını rica edeceğim. Saatine baktı. Bana yarım saat süre tanıyın. NASA'dan adamlarımız geldikten sonra... Zamanım sizindir dedi Lee. Evet ama benimki tükeniyor diye Gloria Wiley'e döndü. İki saate kadar bir uçağa kapağı atmazsam yarınki programı kaçırırım. Woody de buna sevinir değil mi? Woody'ye bir fırsat tanı Gloria. İşi öğreniyor işte, hepimizin bir yerden başlaması gerek. Ama o başkasının sırtından öğrensin, benimkinden değil. Kapı vuruldu. Ken McClure yüzbaşı Jakes ile içeri girdi. Yarı açık kapı dışında bir an gizli ajanlar görünür gibi oldular. Kapı yine içeriden kilitlendi. Hepsi bu kadar dedi Butch Grips. Pekala diye Foster söze başladı. Durum şöyle. Apollo 19'da bir facia oldu. İlk önce kapsülün boş olarak düştüğü söylendi. Çevresine bakındı. İçinizde hala böyle düşünenler vardır sanırım. NASA müdürü Ken McClure başını salladı. Yüzbaşı Jakes ve ben efendim. Kurtarma alanından yayın yapılmaması için bağlantıyı yüzbaşı kesti. Çok iyi yüzbaşım. Çok doğru bir hareket yaptınız. Ancak sonradan edindiğimiz bilgiye göre kapsül boş değilmiş. Ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de sıcaklık zırhında bir sızıntı falan. Fakat sonunda telsiz kesintisi sırasında 3 adamımız da sıcaktan yanıp buhar olmuş. Jakes şaşırmış görünüyordu. Korkunç bir şey bu efendim. Ama neden sakladık öyleyse? Neden 3 sahte astronot ortaya çıkardık? Emin olmamız gerekiyordu. Bizim açık politikamızın tehlikeli yanı da bu işte. Önce bir esrarla karşı karşıya olduğumuzu sandık ve bunun yayılmasını istemedik. Ama ne olduğunu anladığımızda oyun başlamıştı bir kere. Tam olarak kesinleşene kadar da durumu açıklamayı erteledik. Jones ile Pelham evliydiler. Dr. Lerman'ın da ana babası ve yakın akrabaları var. Karım astronotların eşlerine kötü haberi vermek için Houston'a gitti. Orada benim haberimi bekliyor. Zavallı Patricia dedi Gloria. Doktor Lauren'ın ailesine ben telefon edeceğim diye Foster devam etti. Ama kafamda bu konuda hiçbir kuşku kalmayınca. Kalıntıları tanımlamak olanaksız. Washington'ın en iyi pataloğunu uçakla New Orleans'a gönderdik. Şu anda çalışıyor. Birkaç dakikaya kadar öğreneceğiz. Durakladı. Hayır, doğru değil bu. Şu anda olanları biliyoruz ama haberi yaymadan önce kanıtları elde edeceğiz. Sayın Başkanım, bu kadar gizli kapaklı işe ne gerek var diye Gloria atıldı. Astronotları kaybettiysek ve ailelerine de haber verilmişse haberi televizyonda ben vermesem bile duyulacak nasıl olsa. Sana engel olmaya çalışan yok dedi Foster. Ben sizlerden buradaki yani bu oyunu mu açıklamamızı istiyorsunuz? Öyle de diyebilirsiniz. Uzay programımız oldum olası kamuoyuna açık olmuştur. Ve bu inanılırlığı korumak isteriz. Ne kadar açık diye sordu Gloria. 7 saniyelik gecikme ve istenildiği anda yayını kesecek tehlike düğmesiyle mi? Bu sizin canlı yayın dediğiniz şeyde de uygulanmakta ama. Ne var ki biz bu gerçeği saklamıyoruz, öyle mi? İzleyicilere gördükleri şeylerin aslında birkaç saniye önce yer almış olduğunu belirten bir yayımcıya şimdiye kadar hiç rastlamadım. Gloria kızardı. Ama bu böyle bilinir. Bizim de bir kaza anında adamlarımızın ölüm çığlıklarını dünyaya yaymak istemememiz de haklı değil mi o halde? En azından insanlık açısından. Karanlık bastıktan az sonra sandviç ve içki getirildi. Foster oradan buradan konuşuyor, Sovyetler Birliği ile yumuşamadan İsraillilerin kendi nükleer silahlarını birkaç ay sonra deneyebilecekleri düşüncesinde olduğuna geçiyordu. Ancak odada belirli bir izlenim vardı. Zamanı öldürmeye çalışıyor, bir şey bekliyorlardı. Neler dönüyorsa dönsün bunu ilk öğrenecek ve açıklayacak ben olacağım değil mi diye Gloria sordu. Ailelere haber verildikten sonra. Kabul, eğer öyle istiyorsanız bu Florida yolculuğundan söz etmeyebilirim. Teşekkür ederim dedi Foster. Saat 8'i birkaç dakika geçe başkan başını eğince George Grips, hava çok serin değil, 1-2 dakikalığına dışarı çıkalım dedi. Boş versene diye atıldı Gloria. Ben telefonun yanından ayrılmam. Haydi gel diye ısrar etti başkan. Burç'u havuza atarız. Bak bu olur. O zaman hemen arkanızdayım sayın başkan. Yüzme havuzu ısıtıldığı için parlak ışıklarla aydınlatılan suyun üzerinden havaya buharlar yükseliyordu. Foster ışıldakları işaret etti. Bir gizli ajan yandaki barakaya girdi. Işıklar söndü. Sir Roger Lean, Paul Forsyth'a bir şey bekliyor diye fısıldadı. Fark ettim. Bize tam gerçeği söylediğini sanmıyorum. Yeni ne olabilir ki? Paul Forsyth'ın sesi boğazında düğümlendi kaldı. Karanlık gökyüzü birden sapsarı, alevden bir ışıkla aydınlanmıştı. Saniyenin binde biri kadar bir süre içinde göz kamaştıran bir ışıktan, tüm gökyüzünü dolduran şimşek gibi köreltici bir parıltıya dönüşmüş, tam söneceği anda iki kat bir parlaklıkla yeniden gökyüzünü doldurmuştu. Tanrım diye mırıldandı Amiral Walgreen. Nükleer bir patlamaya benziyor bu. Pat Crosby hala toplantı odasındaki çantasının içinde olan kamerasını almak için koştu. Bir gizli ajan yolunu kesti. Resim yasak. Haydi ulan sen de diye bağırdı Crosby. Ajanın dizine şiddetli bir tekme savurdu. Adam yere düşerken üzerinden atlayıp çantasını açtı. Bırak çeksin diye emretti Başkan Foster. Bu yarı kürede kimseden gizlenemeyecek bir şey bu. Crosby odadan çıkarken kamerası saniyede 24 kare çekmeye başlamış, senkronize ses alma makinesi de Canon's Coupic'in üzerinde bulunan mikrofonla ses alıyordu. Crosby gökyüzündeki gösteriden fırsat buldukça zoom yapıp Başkan Foster'a yöneltiyordu kamerayı. O kargaşalık arasında kimsenin ses almakta olduğunu anlamayacağını ummaktaydı. ''Neydi bu tanrı aşkına?'' diye sordu Paul Forsyth. ''Bir uyarı'' dedi başkan. Haydi içeri gidelim. Hiç de hoş olmayan birkaç telefon konuşması yapmak zorundayım. Ya ben ne olacağım diye bağırdı Gloria. Butch hanımı istasyona götür. Saat 8.15. Apollo aileleriyle konuşmak için yarım saat yeter bana. Uzanıp Gloria'nın elini sıktı. Saat 9'a çeyrek kala yayıma başlayabilirsin. Teşekkür ederim. Peki o patlama için ne söyleyeceğim? Dediğim gibi bir uyarı. Ben de bundan başka bir şey bilmiyorum. Yani başka bir şey söyleyemeyecek misiniz? Gloria diye Walter Wiley öfkeyle bağırdı. Foster başka bir şey eklemeden toplantı odasına döndü. Çok yaşlı ve çok yorgun bir insan gibi görünüyordu. Foster'ın arkasından yürüyen Gloria, ''Şimdi Patricia'ya mı telefon edeceksiniz?'' diye sordu. Başkan Foster başını eğdi. ''Eminsiniz şu halde, yani astronotların ölmüş olduklarından demek istiyorum.'' ''Öldüler.'' dedi Foster. Sesi mezardan geliyormuşçasına buz gibiydi. Başbakan Mikhail Nabov patlamadan 40 saniye sonra gökyüzündeki parıltıyı öğrendi. Uzay programındaki üst düzey danışmanlarına ne olmuş olabilir diye sordu. Neydi bu? Bilmeden yarım dünya ötede söylenen sözleri tekrarladı sonra. Bir uyarı bu dostum. Tilkinin gerektiği kadar kurnaz olmadığını belirten bir uyarı belki de. Özür dilerim yoldaş ama anlamadım dedi uzay yetkilisi. Nabov güldü. Bunun için sevinmelisin. Birden sesindeki keder kayboldu. Gelişmelerden beni haberdar edin. Eski model Fransız biçimi telefonu cevap beklemeden kapattı. Kızıl Meydan'ın karşı yanında Bolşoy Balesi hesabına tutulan dairesinde Anya çay hazırlıyor olmalıydı. Nabov 65 yaşına karşın hala kadına haftada iki kere giderdi. Son gidişinden bu yana da 3 gün geçmişti. Bu akşam olmaz sevgili Anya diye düşündü. İyi bir kız gibi çalış, o incecik vücudunu bük ve ger, yaşlı bir adamı mutlu kılmaya hazırlan. Günün birinde aynı şeyi pek çok genç adam için yapmakta özgür olacaksın. Masasının altına uzanıp bütün yardımcılarını ani bir toplantıya çağıracak olan düğmeye bastı. Şu anda önemli olan sorun tekti. Amerikalılar hala sarı alarmda mıydılar yoksa kırmızıya geçmiş miydiler? Başbakan Nabov içini çekti. Eğer kırmızıya geçmişseler her şey bitti diye düşündü. Hem Pentagon hem de NASA uzayda bir nükleer patlama olduğunu inkar ediyorlardı. Parlak ışık araştırılmaktaydı. Ancak resmi görüş, hızı çok yüksek bir asteroidin dünyanın atmosferine girdiği ve sürtünme ve çarpma sonucunda atomlarına kadar ayrılmış olduğuydu. Her iki kuruluşta özel olarak Rus uzay platformunun artık dünya çevresinde yörüngede olmadığını biliyorlardı. Belki de asteroid çarpmıştı. Ancak bu konuda konuşmak Ruslara kalmış bir şeydi. Ruslar ise konuyu açmadılar. Esrar daha derinleşmeye başladığı sırada CBS şirketi flash bir haberle yayınını keserek Gloria Mitchell'ı ekrana çıkardı. Florida'da Jacksonville'deyim dedi Gloria izleyicilerine. Sizlere çok kötü haberlerim var. Gloria'nın isteği üzerine bir yandan iniş filmi yeniden oynatılıyor ve Jacksonville televizyon binasının küçük odasında oturan Walter Wiley, Gloria'nın sözleriyle filmin uyumunu sağlıyordu. Ekranlarının başındaki izleyiciler şimdi Atlantik üzerindeki açık mavi gökyüzünde Apollo'nun 3 paraşütünü gördüler. Astronotlarımız sağ salim döndükleri için bu görüntüyü görünce hepimiz sevinmiştik dedi Gloria. Sonra ekranda kendisi göründü. Ancak kapsül açılınca ilk başlarda boş olduğu sanıldı. Şu sahnelere tanık oldunuz. İzleyiciler uçak gemisinde kapsülden çıkan 3 astronotu gördüler. Bunlar sahte astronotlardı. Çünkü kapsülün boş olduğu görülünce mürettebatın esrarlı şeytan üçgeninin kurbanı oldukları düşünülmüştü. Gloria'nın sesi yumuşadı. Gerçek 1-2 dakika içinde öğrenildi. Sıcaklık zırhındaki bir sızıntı yüzünden 3000 derecelik alevler kapsülün içine girmişti. Kurtulan olmadı.